Tüyeteri'nden herkese merhaba. TCT'nin bu bölümünde Türkiye tarihinde her zaman çok önemli yere sahip olan depremler konusunu biraz ele almaya çalışacağız. Tabii depremlerin neden olduğu, depremler sonrasında ortaya çıkan manzara bugünkü konumuz olmayacak. Ancak bundan sonraki depremler sonrasındaki dönemde yayılan yanlış bilgi sürecinde, yani kriz anlarında yayılan yanlış bilgi sürecinde kahinler, önceden bir şeylerin olduğunu iddia edenler, bildiğini iddia edenler üzerine biraz konuşmaya çalışacağız. Yine Mehmet Atakan Foça, Gülün Çavuş ve ben Emre Saklıca birlikteyiz. Ve özellikle son dönemlerde yaşadığımız deprem hareketliliği, başta Akhisar, sonrasında Elazığ'da olan deprem ve çok sayıda canımızı da yitirdik. Bu dönemde sosyal medyada bir isim biraz daha ön plana çıktı. Dyson Lin. Bu kişi sürekli Twitter hesabından şurada deprem olacak, Ankara'da deprem olacak, İstanbul'da deprem olacak, aklına gelen her şehirde deprem olacağını yazan birisi. Ancak sosyal medyada o kadar yaygınlaştı, o kadar geniş kitlelerce paylaşılır hale geldi ki ne paylaştığı ve nereden yola çıktığı konusu tamamen konuşulmaz oldu. İnsanlar Dyson Lin'in ağzına bakarak nerede deprem olacak, kaçalım mı, ne yapalım gibi başlıklarla bize de birçok ihbarda bulunmaya başladı. Kaldı ki biz Dyson Lin konusunda Ekim başında bir analiz yayınlamıştık ve o yazıda da bu kişinin var olduğunu iddia ettiği şirketin yapısı, yaptığı tahminlerin teknik altyapısı ve benzeri birçok konuyu ele almıştık. Ama bunlarda bir değişim olmadığı gibi Dyson Lin'in tahminleri devam ediyor ve sosyal medyada da yayılmaya devam ediyor. Biz yakın zamanda krizlerde hatta neden bu tip paylaşımlar artıyor konuşmuştuk ama bu kaos çok korkutucu geliyor bana.
Peki o yazıyı kaleme alan insan olarak sana soruyorum. Dyson Lin kim?
Dyson Lin'in kim olduğunu bilmek gerçekten çok zor. Kendisi
bir Twitter hesabı.
Bir Twitter hesabı. Bu arada ben Ekim başında Dyson Lin'in Twitter hesabını inceledim. O hesap kapatıldı. Twitter tarafından tamamen ortadan kaldırıldı. Sonrasında yeni bir hesap açtı ve çok ciddi bir takipçi kitlesine ulaştı. Şimdi bu kişinin Twitter'da bulunan biosuna girdiğimizde bir blog sayfasına gidiyoruz. Blogspot'ta oluşturulmuş ve Tayvan'da çok büyük bir enstitünün sahibi olduğunu söylüyor ama bir Blogspot'la buna inanmak çok da mümkün olmuyor. Hadi inanalım. Altyapısındaki başlıkları incelemeye kalkıyoruz. Sayfadaki linklere bakıyoruz. İşte tahminlerini anlatıyor, bilimsel çalışmalarını anlatıyor. Geçmişini anlatmış. Bu benim ilk yazıyı kaleme aldığım dönemde yoktu. Sonradan eklemiş. 22 Mart 2009 tarihli. Belki blog sayfasında yenilemiştir. Ya da o dönemde link yoktu. Hatta ilk bilimsel çalışmasını ve bilimsel makalesini domatesteki hava sinyallerinden yola çıkarak yaptığını anlatıyor bilimsel makalesinde de. Neyse, web sitesinde günlük gibi bir içeriği var. 2007'den başlayarak çeşitli tarihlerde okula başladığı günden itibaren ne yaptı ne etti onları anlatıyor. Mesela ailem bu sabah dekanı aradı, onunla konuştu. Sonra annem okulu ziyarete geldi. Onunla telefonda, dekanla telefonda konuştu. Şu laboratuvarın başkanı öğretmen Chu ile buluştuk. Onunla bir araya geldik. Ailem de oradaydı. Yani çok ilginç bir şekilde nereden geldiği bilinmeyen bir altyapısı var. Yani geçmişi belli değil. Hava voltajına dayanarak tahminleri yaptığını söylüyor. Çok güzel bir tweet zinciri vardı. Samet Hatta atmış. Bu Air 2 adını verdiği cihazla yapıyor tahminleri. O cihazdan yola çıkarak kodları incelemiş. Yani şunu söylemiyor ilk cümlesinde de tweet'in, hatta iddia ettiği şey şu: ben buraya dayanarak Dyson'la şarlatandır demeyeceğim diyor. Ama bu kodlara bakarak anlatıyor çok güzel bilimsel bir şekilde, atıflarda da bulunarak. Bu kodlarla deprem tahmini yapmak mümkün değil diyor.
Ama adamın tahmin ettiği yerde deprem oluyor Emre. Bunu da açıkla.
Evet, mesela doğuda deprem olacak. Yani herkes Elazığ depremini bildiğini iddia ediyor. Kars'ta deprem olacak demiş. Türkiye'nin doğusunda Kars'ta. Kars'la Elazığ arası kuş uçuşu hesaplamışlar 500 kilometre. Yani depremi önceden bilmek çok net bir şeydir. Teoride yerini, zamanını, saatini, her şeyini bilmen gerekir.
Bu adam sanırım sürekli belli yerler hakkında burada deprem olacak, şurada deprem olacak diye sonsuza kadar uzayan tahminlerde bulunuyor ve doğal olarak bunlardan birkaçı belki tutuyor.
Siliyor da bu arada. Yani mesela şurada deprem olacak diyor. Deprem olmadığında onu siliyor. Böyle bir şey de var.
Çok iyi bir taktik.
Tabii tabii. Bir ara şöyle bir tweet attı. İstanbul çok güvenli. Elazığ ve Malatya güvensiz. Derhal kaçın. İstanbul hükümeti sizi koruyacaktır. Tıpkı Japon hükümeti gibi. Yani belki Türkiye'de yapıyı bilmiyordur. İstanbul hükümeti diyordur. Neyse. İstanbul çok güvenli. Oraya kaçın derhal diye bir tweet attı. 3 saat falan geçti. Bir tweet daha attı. Silivri inanılmaz tehlikeli. Silivri'den kaçın. İstanbul çok tehlikeli demeye başladı.
Silivri tehlikeli ama gerçekten.
Sen de bir dayısın.
Sonrasında dedi ki Ankara'da deprem olacak. Sonra Sinop Ankara'ya çok yakın. Sinop da çok tehlikeli dedi. Birisi kepsini yapmış. Türkiye'nin her yerine Dyson Lee'nin kafasını koymuş. Burada deprem olacak. Şimdi burada da olacak. Burada da olacak. İnanılmaz.
Peki, biraz belki şeyi konuşmak lazım. Bu aslında insanların kehanetlere, kahve fallarına inanma eğilimlerinin arkasındaki motivasyonla çok benzer bir şey gibi geliyor bana. Birisi sürekli şurada deprem olacak, burada deprem olacak diyor ve bunlardan birkaçı tutuyor. Dolayısıyla tutmayan her şeyi unutuyoruz. Tutturamadığı tahminler yokmuş gibi davranıyoruz ki kendisi de siliyor zaten. Tutturduğu kazara denk gelen tahminlerine de inanarak diyoruz ki evet bu adam uzman, bu konuyu biliyor ya da depremi önceden kestirebiliyor. Bu sanki topluma çok yerleşik bir o kahve falına inanma içgüdüsüyle aynı şeye denk düşüyor gibi geliyor bana.
Kriz biraz korkutuyor galiba veya bu kaos durumları, yani yaşadığımız şeyler kolay değil. Mesela yılbaşından bu yana bu programı biz Ocak sonunda çekiyoruz. Dünyada alt alta koyduğumuzda olan olayları, önce İran-Amerika gerilimiyle başladık. Sonrasında Avustralya yangınlarını konuşur olduk. Sonra domuz gribi bir konuşulur olduk. O daha bitmeden koronavirüs konuşulmaya başladı. Koronavirüsün daha paniğini yaşamadan bu sefer deprem oldu. Sürekli kaotik olayların olduğu bir ortamdayız ve sanırım bu süreçte bazı duygusal anlarda bazı paylaşımlar bir kaçış noktası mı oluyor acaba? Yani ben onu düşünüyorum. Çünkü başka türlü buna ihtimal veremiyorum. Gerçekten mesela Twitter'da dikkatimi çekti. Bilimsel açıdan çalışmaları olan ve birçok açıdan görüşlerine saygı duyacağımız kişiler bile Dyson Dean'in tweetlerini paylaşıyor. Ona inanıyorum.
Çok ilginç. Deprem yani, önceden şu andaki kestirebilecek teknoloji
böyle
yok.
Böyle bir bilimsel şey yok. Teknolojik herhangi böyle, yani burada bunun üzerinde çalışılıyor ama böyle bir kapasite yok şu an, bilimin gelebildiği böyle bir nokta yok. Ben bunun geçici olduğunu düşünüyorum ama. Çünkü bundan, bu Dyson Lee'nin peydah olmadan önce bir tane daha bu deprem kahini, deprem uzmanı vardı. Her haber sitesinde çıkan.
Hollanda
Hogerbert. Frank Hogerbert ismi, evet. Öyle bir adam. Evet. Bu da böyle yine deprem tahminleriyle ünlüydü. Şimdi o adamın papucunun dama atılmasının nedeni, o birazdan mega depremler tahminleri yapıyordu. Bu Çanakkale'de olan bir depremin ardından geçen sene Şubat ayıydı. O zaman yine bu adam aşırı ünlendi. Bunun hakkında yine böyle televizyonda, işte şeylerde, gazetelerde haberler yapıldı vesaire. O zaman da söylendi. Sanki gerçekten tahmin ediyormuş gibi. Ama aslında, yani aslında dünyaya ilişkin yaptığı tahminlerde de Dyson Lee'ninle kurduğu aynı mantığı kuruyor. Yani sen seri bir biçimde herhangi bir yer hakkında ya da herhangi bir ülke, herhangi bir kent hakkında belirli şiddetlerde deprem olacak dersen zaten tutuyor. Yani ben şu an mesela sallayayım şimdi. Bu kehanetimi sonra başka programlarda teyit edelim. Ben diyorum ki 18 Şubat'ta Türkiye'de 3.9 şiddetinde özellikle Ege bölgelerinde bir deprem olacak.
Tamam. Olmazsa 18 Şubat'ta tekrar diyorsun ki ya bu kaydı, 27 Şubat'ta olacak.
Aynen, o zaman olacak diyorum. Ve bu bir gün hani birileri bu podcast'i dinlediğinde aa Gül'ün demişti ve doğru bildi diyebilirler. Yani buradaki mantık aslında çok net. Bu şeyle de öyle. Senin dediğin nokta o yüzden bana da doğru geliyor. İşte kahve fallarında ya sana yol çıktı. Sana 3 yol var. Sen bunu nasıl yorumlarsan yorumla. Yani işte bir gün işten eve gitmeni de yol sayabilir kahve falı. Ne bileyim, çok uzak bir yere gitmeni de yol sayabilir. Ya da işte burçlar mesela her gün işte aynı şeyleri söylemesi, bir gün onun o kehanetin ya da o bilginin tutması
bir
gibi.
Bir de yorumların çok genel olması.
Çok i̇şte genel, aynen.
Bu burç çok inatçıdır, bu burç işte bu aralar biraz alıngan. Bu aslında her insanın belli dönemlerde yaşadığı şeyler. Onları genelleştire verdiğin zaman illaki tutuyor.
Ya oradaki mantık da şöyle ya, işte hani sana bir iyi bir kötü haber verir. Sen de işte bu kehanet ne kadar tutarsa işte ondan illaki birine inanma duygun potansiyelinde artacaktır günden güne. Ya buradaki mesele de işte depreme gelecek olursak yine o da benzer bir şey. Yani sana diyor ki burada deprem olacaksa İstanbul'dan kaçın, İstanbul'a gelin mantık. Bunu mesela bir arayla yapmış olsaydı daha da inandırıcı olurdu. Bence zekice davranamadığı kısmı o olmuş. Gerçekten de insanlar bir ay güvenli, bir ay güvensiz olduğunu düşünebilirdi. Ama halbuki bugün bizim işte kâhin olmamıza gerek yok. Yani İstanbul'da bir deprem olacağı herkes tarafından söyleniyor. Ve bu tür kehanetler de şeye bence çok zarar veriyor. Yani insanların bu kadercilikle yaşaması ya da bunu bir kişi tarafından bilinebilir hale getirilmesi, hani bir bilim uzmanları tarafından değil de bir kişi tarafından bilinebilir hale getirilmesi işi basitleştiriyor ve her an Dyson Lee demişti de ben bilemedim, dinleseydim Dyson Lee'nin noktasına gelmemesi gerekiyor değil mi insanların? Yani durum oraya geldiğinde şey demek oluyor bu işte. Hani gereken önlemler alınmadı da başımıza bunlar geliyor aslında. O yüzden yani tehlikeli bir yanı var bana kalırsa yani.
Birkaç ay önceki depremlerde de bir ses kaydı WhatsApp'ta dolaşıma sokmuştu. İşte yine Interpol'de mi çalışıyordu dayısı ya da Rasathanede mi çalışıyordu artık bilmiyorum. Bu gece İstanbul'da deprem olacakmış ve evlerinizde yatmayın diye bir ses kaydı paylaşıyordu. Yani bu tarz şeylerin aslında en büyük tehlikesi de insanları gereksiz yere paniğe sokup aslında... Düşünsene o ses kaydına inanan insanların o gece sokakta yattığını boş yere aslında bir kehanette bulunuyor biri. Hiçbir sorumluluğu olmamasına ya da hiçbir uzmanlığı olmamasına rağmen kim bilebilir ki o gece deprem olacağını gerçekten. Dolayısıyla aslında boş yere bir paniğe sebep oluyor. Ama böyle dönemlerde peki insanların gerçekten sağlıklı bilgi alabileceği yer neresi? Biraz da onu irdelemek iyi olabilir. Rasathaneler mi, Kandilli'ye mi bakacak her seferinde? Haber siteleri mi?
Yani Atakan, burada şunu bence kesinlikle konuşmalıyız. Naci Görür'ün bir videosu yayınlandı internette. Elazığ'ı gösterip bu bölgede deprem olacak dediği ve önceden bildi. Aslında önceden bilmiyor. Hı hı. Yaptığı şey çok bilimsel bir çalışma. Hı hı. Türkiye'de fay hatları var ve dünyada bir ortalama var. Türkiye'de belli aralıklarla 7 ve üzerinde, 6 ve üzerinde. Bunların istatistikleri var. Belli yılda şu kadar deprem olmalı. Bu bölgede uzun yıllardır enerji boşalmamış. Ve burada bir deprem olacağını bir bilim insanı söylüyor. Bundan bir kere bilim insanlarını iyi dinlemek gerekiyor. Bilim insanları şu konuda çelişmiyorlar zaten. Hiç kimse şunu demiyor. İstanbul'da şu tarihte deprem, şu saatte deprem olacak asla bir bilim insanı demiyor. Ama herkes şunu diyor. İstanbul'da veya Türkiye'de farklı yerlerde fay hatlarının olduğu her yeri konuşalım. İzmir'de, Van'da, Diyarbakır'da her yerde deprem olacak Türkiye'de. Bunların belli büyüklükleri var, tarihsel, dönemsel büyüklükleri var. Burada bir kere yapılması gereken şey, biz Türkiye'de deprem olacağını kabul etmeliyiz. Birinci unsur bu. Dinlememiz gereken, yapmamız gereken şey, burada bu depremlere karşı, yani kendi bireyselimizde içinde bulunduğumuz yapı stoklarının denetimi üzerinde belki vatandaş olarak bir şeyler yapabiliriz. Ama buna göre önlemler alınması gerekiyor. Yani yola çıkarken buna bakmalı. Evet, deprem olacak ve bu konuda kamu kurumlarına da, eğitim kurumlarına da, vatandaşlara da, herkese bir şey düşüyor.
Tamam, deprem olacak ama şimdi adamın biri gelip çıkıp şey diyor, yani şu gün şu saatte olacak diyor. İster istemez bir korkuyorsun ya da işte aileni korumak istiyorsun ve ona inanma eğiliminde oluyorsun. Peki burada şeyi belki konuşmak iyi olabilir. Yani gerçek bilim insanıyla sahte bilim insanı arasındaki fark ne? Nerede çıkıyor bu fark? Bunu nasıl tespit edebiliriz?
Bunu böyle konuşurken belki şeyi de konuşmak gerekebilir. Yani insanlar neden Dyson Lee isimli, Türkiye'yle hiç de alakası olmayan, belki Türkiye'nin koşullarına dair bir fikri bile olmayan bir Twitter hesabına başka bir uzmanla, yani Türkiye'deki bir uzmandan daha çok inanıyor. Bu da mesela bir soru.
Yabancı uzmanların ya da uzman gözüken hesapların her zaman bir çekiciliği oluyor bence. Eğer
bu öyle de gözükmüyor ama. Kötü tarafı o.
İşte onu anlamıyorum. Mesela nasıl gözüküyor o zaman? Sahte bilim insanı dedirten şey sana ne ona baktığın zaman? Örneğin bilimsel çalışmalarını mı araştırıyorsun?
Şimdi ben mesela oturdum. Bununla ilgili yazı yazdığım için merakımdan Dyson Lee'nin bilimsel çalışmalarına baktım. Bir tane makalesi dolaşıyor ortalıkta. Domatesten gelen sinyallerden depremi önceden tahmin etmek. 5 sayfalık bir makale. Alıntısını veya işte herhangi bir dergide yayınlandığını görmedim bu arada. Varsa birisi düzeltir yayınlandıysa. Ama tüm makalesi bu. Şimdi ben burada dönüyorum ve diyorum ki bir bilim uzmanının, bir bilim insanının Türkiye'de deprem tahmini yapması için onun profiline baktığımda bir kere şunu görmeliyiz. Çeşitli veriler var. Tutup dünyanın bir ucundaki kişi Türkiye'deki depremle ilgili incelemeleri, araştırmaları analiz edip onlar üzerinden bir veri çıkarmadıkça Türkiye ile ilgili yapacağı tahminler çok ayakları yere basan tahminler olmaz. Ama bu televizyonda izlediğimiz ve işte birçok deprem sonrasında görüşlerini aktaran, Jeoloji Mühendisleri Odası'na bağlı olan birçok profesör, doçent, birçok doktor net bir şekilde bu konularda makaleler yazmış. Türkiye'deki fay hatlarının geçmişini incelemiş. Hangi yıllarda depremler olmuş? Oradaki yapı stokları ne? Şimdi birazcık bunları araştırdığımızda diyorsun ki evet, bu kişinin görüşüne inanabilirim. Çelişki nerede çıkıyor mesela? Mesela İstanbul örneğinden yola çıkalım. İstanbul'da bir bilim uzmanı diyor ki iki parçalı kırılacak fay. Bir diğeri tek seferde olacak diyor. Biri 7'yi geçmez diyor. Biri 7.4 olur diyor. Ama hepsi ortak paydada buluşuyor. Yani bizim inanmamız gereken şey bu konuda çalışmaları yapan saygın insanların çalışmalarını biraz araştırmak. Yani yine her programda konuştuğumuz şeyi yapmak. Biraz sabırlı davranmak galiba öncelikli. Yani hemen bir panik olmadan düşünmemiz gerekiyor. Yani bakmak gerekiyor. Kandilli Rasathanesi mesela bu konuda bir şey demiş mi? Bundan yıllar önce 99 depremi sonrasında bir gece şu söylenmişti. Bir deprem fırtınası var. Evlerinize girmeyin. Bunu Ahmet Mete Işıkara söylemişti. O gece hepimiz sokakta yatmıştık. Mesela bu bilimsel bir açıklamaydı. Bir argümanı vardı. Ve o dönem güvenilecek bir figür olarak ortaya çıkmıştı. Ve bilimsel çalışmalarıyla her şeyi kolayca araştırılıp bulunabilecek birisiydi. Biraz sanki gerçekten bilim insanlarına bakmak gerekiyor.
İşte Ahmet Mete Işıkara popülerliğini işte kötüye kullanıp bunu kendi avantajına da çevirebilirdi atıyorum. Mesela Dyson'ın örneğinde ya. Biz yine insanlardan böyle bir Twitter kullanıcısından çok fazla şey bekleyerek bunları söylüyoruz. Yani diyoruz ki bakın bu bilim insanlarının akademik araştırmaları var. Dyson'ın 5 sayfalık araştırması hiçbir bilimsel anlam ifade etmiyor diyoruz. Yani gerçekten de bu insanların buna inanması doğru olmamakla birlikte ama inanmaması da zor. Yani hem orada senin şey Atakan'ın da dediği işte o duygusal motivasyonları var.
Nasıl ayıracağız?
Var. Yani çok... Nasıl ayıracağız? Yani bunu en azından internette nasıl ayıracağız? Çok... Yani bir insana şunu mu bekliyoruz? Google Scholar'a girsin ya da akademisyenlerin üniversitelerin hesaplarına girsin baksın. Bu akademisyen ne kadar yayın yapmış? Türkiye hakkında bir şey yayınlamış mı falan? Bunları yapamayacağına göre aslında somut olarak ne diyoruz? Yani burada bence bizim bu yazdığımız yani rehberde de dediğimiz biraz oydu. Yani bilim insanlarını ayırt etmelerini şey yapamayız, bilemeyiz ama işte sakin kalmak, biraz kurumların açıklamalarına bakmak, biri neden böyle bir paylaşımı yapıyor olabilir diye onun motivasyonunun arkasına bakmak aslında. Yani hem insanların o meraklı olmasından kaynaklı daha iyi tavsiye edilebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bir akademisyenin akademik araştırmalarına bakmak yerine Dyson'ın neden, yani nereden çıktı bu adam? Niye durup dururken bunları paylaşıyor diye bunun arkasına bakmak daha anlamlı bir şey olabilir belki.
Şu söylediğin kurumlara güven meselesi de önemli aslında. Orayla alakalı daha önce konuştuk mu hatırlamıyorum ama aslına bakarsanız öyle ya da böyle kriz zamanlarında özellikle devlet kurumlarının açıklamalarına ya da Kızılay gibi, AFAD gibi kurumların açıklamalarına hem muhtacız hem de güvenmek de zorundayız. Çünkü ne kadar eleştirsek de ne kadar daha iyi olabilir desek de devlet bu tarz durumlardaki en organize kurum ve en hızlı bilgiyi edinebildiğimiz, en hızlı bilgiyi sirküle edebilen kurum hala. Tabii ki sivil toplum örgütlerinin çok büyük çabası oluyor kriz zamanında deprem alanına gitmek, oradaki ihtiyaçları karşılamak için. Öyle ya da böyle devletten gelen bilgi akışı aslında hala en çok güvenmemiz gereken ve en çok güvenebileceğimiz en azından yer. Ha, tabii bu şu demek de değil, %100 doğru da oluyor demek değil. Daha önce başka ülkelerde de benzer örnekler yaşayan gazeteciler var. Devletin açıkladığı ölüm raporlarının aslında gerçek olmadığını ortaya koyan Los Angeles Times gibi büyük gazeteler olmuştu. Fakat aslında söylemeye çalıştığım şey şu. Önceden bir kahinlik yapan, kendisine bir şekilde deprem uzmanı diyen insanların açıklamalarındansa devletin kurumlarına ya da bu konuda akademik çalışmalar yapmış bilim insanlarına, oradaki otoriteye en azından güvenmek zorundayız gibi.
Burada şunu da belirtmek gerekiyor. Söylediğin çok doğru ama mesela kriz zamanlarında yine konu medyaya gelecek. Elazığ depremi sonrası hepimiz çalışırken kurumlardan açıklamalar geliyor, incelemeler yapılıyor. Sivil toplum kuruluşlarına, devlet kuruluşlarına bu noktada ondan gelen verileri ilk kabul etmemiz gerekiyor. Twitter'da bir iddia yayılmaya başladı. Elazığ Tabip Odası'nın depremde 27 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Evet.
Şimdi bu hemen ardından birçok gazeteye ait Twitter hesabında yayılmaya başladı. Yüzlerce insanın önüne düşüyor. Ve o sırada devlet açıklama yapıyor. Yaşamını yitiren kişi sayısı çok daha düşük. Gerçekten tespit edilmiş ve olaylara bakıyorsunuz. Olayların akışı da öyle. Ve gecenin 1:30'unda biz Tabipler Birliği'nden Elazığ Tabip Odası Başkanı'na ulaşmaya çalıştık. Bu arada odanın adı da farklı. Ve hiçbir şekilde böyle bir açıklama yapmadıklarını, bunu yapabilecek durumda da olmadıklarını söyledi. İnsanlara diyoruz, kurumlara güvenin ama medya o kurumdan bir beyan gibi bir şey çıkarıyor ortaya ve diyor ki Elazığ Tabip Odası 27 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Yani burada belki bu da böyle, çok kaotik.
Burada belki böyle odaların ya da kurumların, büyük kurumların gerçekten deprem gibi bir kriz anlarında organize bir bilgi akışını birlikte sağlayabiliyor olması önemli olabilir.
Burada da sıkıntı var.
Evet, yani tabip odası gibi, işte Tabipler Birliği gibi büyük kuruluşlar kendi aralarında çok hızlı organize olup ortak bir bilgi akışında hemfikir olup insanlara onu sağlayacak belli platformlar, portallar oluştursa belki en azından açıp bakılabilecek siteler olur. Buradan alınan bilgi doğrudur diyebiliriz. Ama tabii zor yani. Hantal kuruluşlar bunlar öyle ya da böyle. Kendi aralarında organize olmaları, örgütlenmeleri çok kolay olmuyor. Onun farkındayız. O yüzden de aslında şunu söylüyorum yani. Gerçekten devlet kuruluşları öyle ya da böyle organizeler. Belli durumlarda hızlı aksiyon alabiliyorlar böyle afet durumlarında. Ve onlardan gelen bilgiye bir şekilde bel bağlamak zorunda kalıyoruz. Tabii medyanın sorumluluğunu tekrar tartışıp burada medyayı gömmek isterim ama yani mesele aslında oradan daha büyük gibi geliyor.
Yani dediğimiz gibi toparlarken biraz şunları belki konuşulmalı. Kainlerin ve bilim insanlarının ayrımında evet akademik bir araştırma gerçekten çok zor. Ama en azından bir kim bu kişi? Yani motivasyon ne? Ve mesela Dyson Lean denen kişinin patrondan gayet güzel birikim yapmaya başladığı, kendine bir gelir sağlamaya başladığı, hatta web sitesinden bu depremi tahmin ettiğini söylediği cihazları sattığı çok aşikar.
İnanılmaz ya.
Yani ve muhtemelen birileri bu cihazları alıyordur.
Bir de galiba artık sadece Patreon'dan ona destek olanlara de deprem tahmini açıklayacağım gibi bir şey söylemiş.
Öyle bir şey yazmış da bence o devam eder ya. O kadar destek geleceğini ben umuyorum şu an. Türkiye toplumuna biraz daha inancım var.
Yani ve o kadar mantıksız bir yere geldik ki az önce Huckleberry'den bahsetmiştin. Deuterium bu yazıyı ilk yazdığım dönemde de Deuterium'la net bir şekilde gerilim yaşıyorlar. Yani bu kişi gerçekten saçmalıyor diye o öbür kainle sarılıp olduk. Yani kainler arası savaş çıkıyor. İnanılmaz. Ve bir de bu dönemin diğer şeyi çok uzun uzadıya konuşamayız ama yani çok gerçekten bilimsel boyutu çok ayrı. Harp konusu. Depremi harpla mı yapıyorlar? Yani her deprem sonrası bunu yaşıyoruz.
Bununla alakalı bir çalışma yapıyoruz zaten. Yakında evet. YouTube kanalımızda bir kısa belgesel yayınlayacağız harp teknolojisiyle alakalı. Tabii her depremden sonra Melih Gökçek başta olmak üzere bir grup bunun aslında harp teknolojisiyle yaratılan bir şey olduğunu iddia ediyor.
Ne ama kadar inanmaya meyilliyiz ama hemen ardından harp tarafından yapıldı.
Seviyor. Evet. Seviyorlar. Komplo teorisi sevilen bir şey.
Dünyayı yöneten 8 ailenin ürettiği harpin yarattığı depremler gibi bir başlık çıkıyor. Yani burada Yalan Savar'ın da bir makalesini hatta önerelim. Onlar da bu konuyu ele aldı. Yani işin özü harpla bir çakıl taşını bile yerinden oynatmak mümkün değil şu anda. Yani biz de bununla ilgili hazırladığımız içerikte hazırladığımızda bu yayında alttaki bölüme ekleriz mutlaka o linki de. Ne olduğunu ve bu harbin ne olmadığını biraz anlatmaya çalışacağız. Onlar üzerinden belki daha anlaşılır olacaktır. Ve bunlarla noktalayalım bu haftada TCTV'ni. Bizi Spotify, Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast üzerinden dinleyebilirsiniz. Destek.teyit.org'dan destek olabilirsiniz. Yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
Hoşça kalın.